Ayrım 27.
Sayfa 214. Birçok birbirine düşman parçaya ayrılmış bir ülkede her şey sonu karanlık bir geleceğe hazırlar gibidir. Kültür merkezi Atina, demagogların iyiden iyiye bulandırdığı bir siyaset ortamıdır. Yalnız Atina değil, tüm kentler sıkı sıkıya askeri düzende yaşayan Isparta bile bozulmadan payını almıştır. Yine de Atina bir düşünce ve sanat kentidir. İnsanların pek çok konuda görüşüp tartışmayı alışkanlık edindiği bir yerdir. Bu yüzden diyalog çok önemlidir ve Platon'un yapıtlarını diyalog biçiminde yazmış olması çok anlamlıdır. François Châtelet, Platon adlı yapıtında diyaloğun önemini şu sözlerle belirtir. Şiddetle diyalog arasında sözü bir öfke, tutku ya da sövgü çığlığı olarak düşünen kişiyle her an söylenilenleri bilmek isteyen, söylenilenin niçin söylenildiğini ve söylenilenin ne demek istediğini bilmek isteyen kişi arasında bir seçim yapmak gerekir. Diyalog bizi doğruya götüren yoldur. Konuşmayı göze alan, kendine yöneltilen karşıt görüşü benimseyen ve göz önünde tutan kişi kendinden kurtulur, duyguların bayağılığından, tutkulu bağımlılıklardan, ölüm korkusundan, denetlenmeyen geleneklerin ağırlığından, gündelik yaşamın getirdiği boş duygusallıktan kurtulur. Görür ki diyalogda ağır ağır gelişen söylemde bir başka dünya kurulur, kendi kesinliklerine kapatılmış, kendi açıklıklarına bırakılmış bireylerin anlamsız ve kapkara gölgelerinin yıkıştığı bu gölgeler tiyatrosundan ayrı bir dünya kurulur. Platon bir üst dünya araştırmacısıdır. Metafizik bir evrenin gizlerini felsefi bir tutarlılıkta ortaya koymaya çalışırken dinsel, düşünsel bir tutum içindedir. O üst dünya gerçek dünyadır ve kendini ancak ruhun gözlerini açar. İşte bu noktada tartışmanın ya da diyaloğun önemi belirir. Diyalogda görüşler, sezişler, duyuşlar karşıtlaşarak gerçekliğin kendini göstermesi için olanak sağlarlar. Diyalog söylemek için değil, doğruyu bulmak için vardır. Burada tek dayanak ya da tek güvence usun sağlayacağı kesinliktir. Böylece diyalog ussallığın belirleyiciliğinde şiddet dışlayan bir araştırma biçimi olur. Böylece yalnız doğruya giden yolu değil, aynı zamanda iyiye giden yolu açar. Adaletsizliğin bireysel ve toplumsal bir hastalık durumuna geldiği bir ortamda bilgi sorunlarını ahlak sorunlarından ayıramayız. Düşüncenin ussallıkla ve ahlaki değerlerle korunmuş çeşitliliği mutluluğun güvencesi olacaktır. Zaten görüşlerin ayrılığı çok yerde çıkan ayrılıklardan beslenmektedir. İyi eğitilmemiş insan için yanlışlık denilen şey doğrudan doğruya çıkarlara ters düşen şeydir. Bunu aşabilen insan bilgedir, bilgi insanıdır. Diyaloğun yararı ve ussal tutarlılığı açısından baktığımız zaman tiranlıklar kadar demokrasiler de yersiz görünür. Diyalog önemlidir, o bize olumluyu gösterdiği kadar olumsuzu, girilmesi gereken yollar kadar kaçınılması gereken yolları bulduracaktır. Her şey bilgi sevgisinde, bilgiye aşkla yönelişte anlamını bulur. Aşk filozoftur, gerektiği gibi felsefe yapmaktır. F. Châtelet. Felsefe ancak dünyanın aldatıcı pırıltılarından vazgeçebildiğimiz noktada kendini gösterecektir. Platon'dan öğrendiğimiz en önemli şey budur. Dalgalı bir yaşam, siyasetin getirdiği sorunlar. Platon, Atina'da tanınmış bir ailenin çocuğuydu. Babası yönünden Atina kralı Kadmos'a, annesi yönünden ünlü filozof ve yasa koyucu Solon'a bağlanıyordu. Herakleitosçu Kratilos'tan dersler aldı. Kratilos, Herakleitos'un görüşlerini aşırıya götürmüş, yaşamdaki hızlı akışın bilgiyi olanaksız kıldığını bildirmişti. Diyojenes Laertios, Platon'un 20 yaşlarında Sokrates'le karşılaştığını, o sıralarda trajediyle ilgilenmekteyken Sokrates'i tanımanın heyecanıyla tüm yazdıklarını yırttığını, Sokrates'in ölümünden sonra Kratilos'a bağlandığını yazar. Bu sonuncu bilgi doğru değildir. Platon 22 yaşında Sokrates'le tanışıp ona bağlanmıştır. Kratilos'la bağlantısı daha eskidir. O dönem Atina'nın iyiden iyiye karmaşık bir dönemidir. Peloponnesos Savaşı 404'te bitmiş, Atina yenilgiyi kabul etmiş, kentin ünlü donanması yok edilmişti. Kentteki siyasal yaşam öteden beri oligarşik tiranlıkla demokrasi arasında gidip geliyordu. 411'de demokrasi yenik düştü, 400'ler meclisinin oligarşik yönetimi başladı. Bu yönetim kısa sürede silindi. 404'te Isparta ve bağlaşıkları Atina'yı 30'lar meclisini benimsemeye zorladılar. Bundan böyle kenti 30 tiran yönetecekti. Bu tiranların başında Kritias vardı. Yeni yöneticiler Atina'nın deniz gücünü ve ticaretini geliştirmesine karşıydılar. 403'te devrilen bu yönetimin yerine geçen demokratlar Sokrates'i ölüme mahkum ettiler. Platon'un yapıtı bu olayların izlerini taşır. Yönetimlerin siyasal kararsızlığı, deniz ticareti üzerine kurulmuş bir sömürgeciliğin tehlikeleri, onun siyasetle ilgili yapıtlarının başlıca temaları bunlardır. O aynı zamanda Kritias'ın tiranlığına olduğu kadar Perikles'in demokrasisine de karşıdır. Ona göre Atina ortamında yeni bir siyasetin olasılığını daha başka yerlerde aramak gerekir. Ebreye 399'da Sokrates idam edilince Platon, Megara'ya Öklede'isin yanına gitti. 390-388 arasında büyük bir yolculuk yaptı. Mısır'ı ve Büyük Yunanistan'ı gezdi. Sicilya'da Pitagorasçılarla görüştü. Orada Sirakusa'yı tiranı Dionysos'la tanıştı. Tiranın yeğeni Dion'la dost oldu. Atina'ya dönünce Akademos'un bahçesinde okulunu açtı. 366'da Dion'un çağrısı üzerine gene Sicilya'ya gitti. Dion Platon'un siyasal görüşlerini yenitiren genç Dionysos'a benimsetebileceğini sanıyordu. Platon, Sirakusa'ya vardığında Dion'un sürgüne gönderildiğini öğrendi. Kendisi de orada bir yıl hapiste kaldı. Sonra köle tüccarlarına satıldı. Aigina'da Pire yakınları, filozof Anikeris onu tanıyıp satın aldı ve azat etti. Platon Dion'un çağrısı üzerine 361'de yeniden Sirakusa'ya gittiyse de herhangi bir sonuç alamadı. Dion 353'te bir komploya kurban gitti. Platon 348'de Makedonyalılar Yunanistan'ı ele geçirirken öldü. Evet, Sokrates'ten sonra Platon'la Yunan felsefesinin doruk dönemi tam bir sorunlar karmaşıklığı içinde dizgeci dönemi başlar. Yaşamın çeşitlilikler kazandığı ve özellikle siyasal çerçevede alabildiğine güçleştiği bir dönemde felsefenin bu yaşamsal karmaşıklığı aşmak adına çok çeşitli ve çözülmesi oldukça zor sorunlara yönelmesidir bu. Artık felsefenin birkaç sorunu yoktur, pek çok sorunu vardır. Başlıca sorunu toplumsal düzeyde karmaşıklığın getirdiği kargaşık düzeni gidermektir. Bu sorunların birbiri içinde ya da birbiriyle ilişkisi içinde çözülmesi gerekmektedir. Böylesine karmaşık sorunlar ancak Platon kadar, Aristoteles kadar derinlemesine bakan filozofların çabalarıyla aydınlığa çıkabilirdi. Ancak onlar kadar düzenli düşünebilen, ancak onlar kadar yürekli ve inatçı olabilen filozoflarca tartışılabilirdi. Yaşadıkları dönem Yunanistan'ın en çetin dönemiydi. Bilgi kuramı bakımından birbirine taban tabana karşıt bakış açıları geliştirmiş olan bu iki filozof, çözümleriyle olmasa bile sorunları ortaya koyuşlarıyla dizgeci düşüncenin kurucuları oldular. Bununla da kalmayıp felsefenin insanı yüzyıllarca uğraştıracak temel sorunlarını belirlediler. Bu yüzden felsefe tarihi boyunca iki temel eğilim, birbirine karşıt iki temel eğilim sürdü gitti. Bu eğilimlerden birinin başında Platon, ülkücü Platon, öbürünün başında da Aristoteles, gerçekçi Aristoteles vardı. Onlardan sonraki felsefeler en genel çerçevede ya ülkücü ya gerçekçi diye belirlenmiş, her filozof ya bu iki çizgiden birine yerleştirilmiş ya da bu iki çizgi arasında aldığı yere göre değerlendirilmiştir. İlginç tanıklıklar. Diyojenes Laertios, Platon'un Mısır'a Öripides'le gittiğini, orada hastalandığını, rahiplerin deniz suyuyla hazırladığı bir ilaçla iyileştiğini, bunun üzerine deniz insanı bütün kötülüklerinden arındırır dediğini anlatır. Aristoksenes'in görüşlerini bize ileten Diyojenes Laertios'a göre Platon 3 felsefenin, Pitagoras, Herakleitos ve Sokrates felsefelerinin bir bileşimini oluşturmuştur. Pitagoras'tan düşünce kuramını, Herakleitos'tan duyum kuramını, Sokrates'ten siyaset anlayışını almıştır. Diyojenes Platon'a düşman olan Molon'un şu sözlerini bize taşıyor. Şaşılası olan Dionysos'un Korintos'ta olması değil, Platon'un Sicilya'da olmasıdır. Ksenofanes'le Platon birbirlerini çekemezlermiş, o yüzden aynı konuları işleyen yapıtlar vermişler. Her ikisi de yapıtlarında Sokrates'in adını andılar ama birbirlerinin adını anmadılar. Yalnız bir yapıtında Ksenofanes Platon'un adını almış. Platon'u Lisis'i okurken dinleyen Sokrates, "Ey tanrılar, bu genç adam benim söylemediğim şeyleri bana söyletiyor," demiş. Diyojenes'in görüşü şu: elbette o Sokrates'in söylemediği pek çok şeyi yazdı. Aristoteles, onun konuşmalarının biçimi nesirle nazım arasındadır, diyor. Platon bir gün kendisini görmeye gelen Ksenokrates'ten kölesini kamçılamasını istemiş. Çünkü kendisi çok öfkelenince kamçılayamıyormuş. Bir başka gün bir başka kölesine şöyle demiş: öfkeli olmasaydım yiyecektin kamçıyı. Platon içkicilere, aynada yüzünüze bakın, kötü alışkanlıklardan kurtulursunuz, dermiş. Sarhoş olana kadar içmenin yapısına uymadığını, yalnız şarabı veren tanrıyla ilgili bayramlarda bunu yaptığını söylermiş. Çok uyumaktan tiksinirmiş, o yüzden yasalarda uyuyan adam değersizdir diye yazmış. Platon kalabalıktan kaçarmış. Çeşitlilikler felsefesi. Platon'un felsefesi de yaşamı gibi çeşitliliklerle örülmüştür. Neredeyse bir serüvenler dizisi oluşturur. Dizgeci bir kavrayış içinde Platon, bilgi sorunlarından estetiğin sorunlarına, ahlak sorunlarından devlet sorunlarına kadar pek çok sorunu tam bir yüreklilikle ve tükenmez bir tartışmacı gücüyle ele almıştır. Devlet yönetiminde en üst yerlere çıkmış olan kişilerin soyundan gelen Platon, bu büyük siyasal çalkantılar döneminde gündelik siyasete bulaşmaktan uzak durarak en üst düzeyde yapıcı ve bütünleyici siyasete merak salmış, bu yolda tutsak pazarında satışa çıkarılmış olsa da ülkücü bakış açısını her zaman korumuştur. Düşünsel atılganlığı ve siyasal ateşliliği simgeleyen 12 kitaplık devleti bu kişiliğin en verimli ürünü sayılabilir. Öğretmeni Sokrates'in görüşlerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Platon, gençlik döneminde yazdığı diyaloglarında tam tamına Sokratesçi bir anlayış içindedir. Bu diyaloglarda o en büyük sofistin yöntemi açık bir biçimde kendini belli eder. Gençlik diyaloglarında Platon dine bağlılığı, Ötüphron, yürekliliği Lakes, bilgeliği Karmides, dostluğu Lysis, adaleti devlet, erdemi Protagoras, Menon, belagati Gorgias, güzeli ve doğruyu küçük Hippias ve büyük Hippias ele alır. Olgunluk dönemi diyaloglarında Paidon, Paidros, şölen, devlet, diyalektik yöntem temellendirilir, idealar öğretisi geliştirilir. Son dönem diyaloglarında Parmenides, sofist, yasalar, Plebos, Timaios, Theaetetos, önceki dönemlerde ortaya konulmuş olan görüşler tartışılır ya da pekiştirilir. 28 diyalogdan oluşan bu ürünler toplamında Platon genellikle Sokrates'in yardımıyla birçok sorunu karşılıklı konuşmalar biçiminde tartışmaya koyar. Bu tartışmalarda özel durumlardan genel geçer bilgilere yükselmeye çalışır. Buna göre sürekli olarak kuşkuyla kendini denetleyen bir tümevarım yöntemi geliştirir. Değişen ve değişmeyen karşıtlığı. Platon'un öncüsü olan filozoflar ona kolay kolay çözülemez bir ikilem ya da ikili bir sorun bırakmışlardır. Bunların başında Herakleitos gelir. Bu ikilem değişenle değişmeyen, duralla devingen, akıp gidenle olduğu gibi kalan ikilemidir. Her şey akıp geçmedeyse bilgi nasıl olası olacaktır? Her şey tam bir durağanlık içindeyse bu sürekli akış nedir? Karşıt şeyler bir arada bulunabilir mi? Aynı anda iki karşıt şeyin varlığı hangi koşullarda söz konusu olabilir? Platon'un öncüleri için temel sorun buydu ve onlar bu sorunu aşmak için felsefeye birbiriyle uyuşmayan çeşitli bakış açıları getirmişlerdi. Bu çelişki en belirgin biçimde Herakleitos'ta kendini duyuruyordu ve bu çelişkiye Herakleitos tam bir bütünleyici bakış içinde çözüm aramıştı. Karşıtlardan birini benimsemektense karşıtlığı benimsemek daha doğru olacaktı. Herakleitos Platon'dan önce iki karşıtı bir bütüne götürerek çelişkiyi yasallaştırdı. Her şey akıp gitmekteydi ama akıp gidenin akıp gidişini belirleyen değişmez bir belirleyici vardı. Çelişkiyi bir bütünde eritmeye çalışan Herakleitos, değişenle değişmez olanın yasal birliğini Platoncu düşünceye ulaştırmıştır diyebiliriz. Platon da Herakleitos gibi yaptı, çelişkiyi bir bütünde eritmeye çalıştı. Herakleitos'un çelişkisini Platon daha karmaşık bir varlık kavrayışı içinde benimsedi ve temellendirdi. Böylece çelişkiyi belirleyerek ya da yasallaştırarak ondan kurtulmak istiyordu. Çelişkiden kurtulabilme olasılığı yoktu gerçekte. Çelişki varlık bilimsel düzeyde de mantıksal düzeyde de kendini duyuruyordu. Platon da Herakleitos gibi çelişkiyi ussallaştırarak gidermenin yollarını aramış, bunun için dinsel temellere dayalı bir varlık kavrayışı geliştirmiştir. Orfeusçu, Pitagorasçı bakış. Platon'un çözümü şu ilkeye dayanacaktır. Bir olanla bir olmayan, bir değişenle bir değişmeyen aynı zamanda olabilir ama aynı yerde olamaz, dolayısıyla aynı şey olamaz. Değişenle değişmeyeni, bir olanla çok olanı birbirine göre açıklayabileceğimiz bir düzen söz konusu olmalıydı. En doğrusu bu iki şeyi birbirinden ayırmak ve birbiriyle ilişki içine koymaktı. Bu açıklamaya kolaylık sağlayacak kaynak inanç düzeyinde zaten vardı. Orfeusçu, Pitagorasçı kaynak ya da gelenek dünyayı ikiye ayırıyor, varlığı gerçek gerçeklikler dünyası ve gölgeler dünyası olmak üzere iki ayrı alana bölüyordu. Söz konusu gelenek, Trakya efsanelerinin müzikçi şairi Orfeus'a dayanır. Sanatıyla tüm varlıkları, taşları bile büyüleyen Orfeus, karısı Öridike'nin ölümü üzerine onsuz yaşayamayacağını anlayarak öbür dünyaya iner ve karısını ister. Hades buna razı olur ancak Orfeus'tan giderken geriye bakmamasını ister. Orfeus bu isteğe uymayınca karısını bir daha görmemecesine yitirir. Orfeusçuluk M.Ö. 6. yüzyılda gelişmeye başladı ve Pitagorasçıların görüşleriyle bütünlendi. Orfeusçuluk ruhun tanrısallığını ve ölümsüzlüğünü, bedenin kirliliğini bildiriyor, ölümü bir kurtuluş sayıyordu. Platon bilgi kuramını bu geleneğin etkisi altında geliştirdi. Buna göre asıl gerçeklikleri düşünülür dünyaya, gerçek gerçeklikler dünyası diye belirlediği aşkın dünyaya bıraktı. Bu dünyaya o gerçekliklerin yansılarını taşıyan ikincil bir dünya, bir gölgeler dünyası olarak belirledi. Böylece görünen görünmeyenle açıklanmış oluyordu. Platon devletinde bunu bir mağara örneğiyle açıkladı. Buna göre bu dünyadaki insan sırtı mağaranın giriş yerine dönük bir biçimde zincire vurulmuş bir mahkuma benzetilir. Mahkum sırtı giriş yerine yani ışığa dönük olduğu için gerçek şeyleri göremez, yalnızca onların mağara duvarına yansıyan gölgelerini görür. Böylece filozof bizim bu dünyadaki bilgilerimizi yalnızca gölgeleri görüp onların asıllarını kavramaya çalışan bir mahkumun duyumlarına benzetir. İdealar kavrayışı. Düşünülür dünya gerçek gerçekliklerin yani idealların dünyasıdır. İdealar ruhsaldır yani ancak düşünülebilir olan şeylerdir. Gözle görülemezler ve elle tutulamazlar ama ancak zihinle kavranılabilirler. Onlar bir bakıma ruhsal atomlardır. Parmenides'in bir varlığın çoğaltılmasıyla elde edilmiş gibidirler. İdealar ruhsal olmakla birlikte somut gerçeklikleri olan şeylerdir. Her birinin tözsel ve bireysel bir gerçekliği vardır. Bunlar tüm değişimlerin dışındadırlar. Yani hiç değişmeden kalırlar. Öncesiz, sonrasızdırlar. Ne doğmuşlardır, ne yok olacaklardır. Bundan başka İdealar arı varlıklardır, yani herhangi bir katışıkları yoktur, bunlara herhangi bir şey eklenilemez, bunlardan herhangi bir şey çıkarılamaz. Onlarda her şey apaçıktır ve onlar birbirlerinden kesin bir biçimde ayrıdırlar. Bu gerçek varlıklar duyulur dünyanın varlığını sağlamakta, akışını güvence altında tutmaktadır. Böylece Parmenides'in bir varlığı atomcuları düşündürecek ama kesinlikle madde dünyasını aşacak biçimde birçok varlık durumuna gelmiştir. Bu birçok varlıktan her biri gene de zihnimizdeki bir kavrama karşılık gibidir. Somuttan soyuta doğru yükselen basamaklar düzeninde her bir idea daha alttaki birçok kavramı içeren ve daha üstteki birçok kavramda içerilen bir kavramdır sanki. İdeaların birbirinden ayrı oluşu, birbirine karışmayışı bilgiyi olanaksız kılacak gibidir. Oysa onların birbirinden ayrı oluşu, birbirine karışmayışı, kavramsal içeriklerin birbirine karışmaması gereğini bize düşündürebilir, düşündürmelidir. Bir kavramın içeriğine bir başka kavramsal içeriğin ya da daha doğrusu doğasına yabancı bir içeriğin karışması o kavramın yapısını bozacak, gerçekliğini zedeleyecektir. İdealar elbette kavramlar değillerdir. Her şeyden önce aşkınlıklarıyla kavram değillerdir. Ancak onlar zihnimizin aşkın dünyadaki bir örnek temeli gibidirler. Sıra düzenli bütünlükleriyle insan zihninin yapısını simgeler gibidirler. İdealar dünyası ortak bir bilinç gibidir. Duyulur dünyadan düşünülür dünyaya bağlanış katılmayla açıklandığı gibi, idealar düzeyindeki ilişkilerde katılmayla açıklanır. Bir masa, masa ideasına katılır ya da ondan pay alır. Tüm güzeller güzele katılırlar ya da ondan pay alırlar. İdealar düzeni söz konusu olduğunda burada bir ilişkiler ağından söz etmek olası değildir. Orada her şey katılma düzeyinde gerçekleşir. İlişki yoktur, katılma vardır, ilişki durağanlığı bozar, devinimi düşündürür. Oysa idealar dünyası durağanın dünyasıdır. Bu dünyada her bir gerçek, gerçeklik öbürüne karışmadan durur. Birbirine karışmayan şeylerin birbiriyle içlem kaplam ilişkisi içinde bulunması ya da daha doğrusu katılma gerçekte ussal gerici işlevsel kılan tek etkendir. Her kavram yargıda işlevsellik kazanır, bunun gibi her ideada katılma, katılmama düzeni içinde bilgiyi güvencede tutar. Her idea, her ideaya katılamaz. Gerçekte her şey, Platon'un da sezemediği bir biçimde, yoğun bir dil ilişkisine indirgenmiş gibidir. Dil açısından baktığımızda her şey açıktır. Bir yargıda iki kavram, bir özne yüklem ilişkisi içinde bağlanabiliyorsa katılma vardır diyebiliriz. Katılma nesneler arasındaki zorunlu ilişkiyi düşündürür. Üç ideası çift ideasına uymaz ama tek ideasına uyar. Kar ideası beyaz ideasına katılır, soğuk ideasına da katılır ama kara ve sıcak idealarına katılmaz. Buna göre her idea karşıtını yoksar ve kendine uygun olanla da bir katılma ilişkisi içindedir diyebiliriz. Ruh anlayışı ve bilgi kuramı. Platon'a göre eksiksiz bir ruhsal töz olan insan ruhu ölümsüzdür ve bedene geçici olarak bağlanmıştır. İnsan bedenden ve ruhtandır. Ruhun bedenle birliği iğreti bir birliktir ve mutsuz bir birliktir. Beden dört ögedendir, yani havadan, sudan, ateşten ve topraktandır. Bu dört öge uyumlu bir bütünde bir araya gelmiştir. Ruh ölümsüzdür ve göçmendir. Onun bedenle birleşmesi geçicidir. Beden ruha engel çıkarır, onu kötülüklere iter. Ruhun bedene girmesi bir anlamda çamura batmasıdır. Ruhun üç işlevi vardır ya da ruh üç parçalıdır. Ruhun aşağı bölümü duyumla, aistesis ilgilidir. Duyum çok çabuk dünya zevklerine açılır. Ruhun orta katı sanının, doksa katıdır. Bu katta ruh yanılmaya eğilimlidir. Bununla birlikte erdeme olanak verir. Ruhun ölümsüz yanı, nous, bilimsel düşüncenin ya da doğru bilginin, episteme ortamıdır.